Ayrım 6.
Kadın amin diye ellerini yüzünden indirirken görüp tanımıştı onu. Ön sırada duruyordu. Coşkulu, sevinçliydi. Bu defa her zamankinden farklı olarak başörtüsü beyazdı. Gün ışınlarıyla dere dibinde ışıldayan küçük taşlar gibi gözlerini ondan ve Tanabay'dan ayıramıyordu. Gülsarı daha önceleri yaptığı gibi gidip onun yanında durmak istiyordu. Sahibi onunla konuşsun, kadın da aksakarlı kısrağın dolgun ve sıcak dudaklarına benzeyen parmaklarıyla onun yelesini tarasın, boynunu okşasındı. Ama nedense Tanabay onun dizginlerini başka tarafa çekiyor, kadına yaklaşmasına izin vermiyordu. Gülsarı sahibinin niçin böyle yaptığını anlamıyor, şaşıp kalıyor, kızıyordu. Onunla konuşması gerekmez miydi? Onu nasıl görmüyordu? Ertesi gün, Mayıs'ın ikinci günü, kökpar oyununda, kökpar at üstünde oynanan bir takım oyunudur. Taraflar meydana bırakılan, içi samanla doldurulmuş oğlak veya buzağı tulumunu kapmak, kendi takımına kazandırmak için mücadele ederler. Gülsarı yine en güçlü at olduğunu gösterdi. Atlılar geleneklere uyup uransalarak, nara atarak, dağ göçüyormuş gibi bir gürültüyle yarış meydanına kalabalığın olduğu yere indiler. Bu defa da yıldızı parlayan herkesin gözdesi Gülsarı'ydı. Bir gün önceki yarışı kazanıp Bagi'yi, birincilik ödülünü kazanarak halk arasında nam saldığı için çoğunluk kökbarın sonlarına kadar yine fazla koşturmadı, yormadı. At yarışlarının, atlı oyunların en heyecanlısı, en meraklısı kökbar idi. Kökbarı kapan, Alaman Bayge denilen ödülü kazanmış olurdu. Kimin atı deneyimli ve hızlı, kim daha hünerli, kurnaz ve güçlü ise kökbarı o kapar, eğrinin üzerine atıp onu kendi köyüne götürür, böylece Alaman Bayge'yi kazanmış olma şerefini de götürmüş olurdu köyüne. Bu oyuna herkes katılabilir, atının ve kendisinin hünerini, gücünü, şansını sınayabilirdi. Halk kökbarın başlamasını heyecanla beklerken, güneş kazak bozkurunun ufkunda batacağı yere yaklaşıyor ve yüz yuvarlak bir yumurta sarısı gibi görünüyordu. Işığı azaldığı için artık gözleri kamaştırmıyordu. Kırgız ve kazak atlılar akın akın doluyordu oyun alanına. Bunlar meydana bırakılan bir kökbarı eğerden eğilip kapmak, onu kapanın elinden almak için at koşturuyor, itişip kakışıyor, geniş meydanda asıl mücadeleyi verecekleri Alaman Bayge için hazırlanıyorlardı. Böylece epey vakit geçti. Güneş batmak üzere olduğu ve gölgelerin iyice uzadığı bir sırada aksakallar Alaman Bayge'ye izin verdiler. Kökpar serkiyi, kökpar serki kökpar oyununda kullanılan oğlak tulumu. Alanın ortasına bırakan toybaşı Alaman diye bağırdı. Kökparcılar bir anda kökpar serkeyi kapmak için atıldılar. Çekişme, itişip kakışma başladı. Böyle güçlü ve çok rakip arasından kökparı yerden kaldırıp almak hiç de kolay değildi. Atlar birbirlerini sıkıştırarak, dişlerini göstererek oldukları yerde dönüyorlardı. O zorlu, o büyük çekişmede Gülsarı atların arasında eziliyor, boğuluyor gibi oluyor, açığa çıkmak istiyordu. Ve Tanabay o oğlağı bir türlü ele geçiremiyordu. O sırada bir ses yükseldi. Kazaklar kaptı, tutun, engelleyin. Heybetli bir küren aygıra binmiş, küren koyu al donlu at. Sırtındaki asker gömleği, rakiplerinin çekiştirmesinden parça parça olmuş bir kazak yiğidi, o kadar atlının arasından oğlağı çekip almış, bacağının altını sıkıştırmış, batıya doğru gidiyordu. Tutun, küren atı yakalayın diye bağırıyordu kırgızlar. Tanabay, onu ancak sen yakalayabilirsin, çabuk. Küren aygıra binmiş kazak, şimdi baldırlarının üzerine aldığı kökpara abanmış, batmak üzere olan güneşe doğru uçuyordu. O alev topunun içine girecek, kızıl dumanlara, ışınlara karışıp yok olacaktı sanki. Gülsarı sahibinin hala dizgini niçin gevşetmediğini anlayamıyordu. Ama Tanabay işini biliyordu. Kazak yiğide kendini kovalayan kırgızlardan ve yardımına koşacak kazak hemşerilerden uzaklaşması için zaman bırakıyordu. Kazak hemşerileri onun bindiği aygırın çevresini sarıp ona siper olurlarsa bir daha onu yakalayamaz ve kökbar kazaklara giderdi. Tek kazanma umudu teke tek çekişmeydi. Kazak yiğidin bindiği küren aygır ok gibi fırlayıp kazakları da kırgızları da geride bırakmaya başlayınca Tanabay sarı yorganın dizginini salıverdi. Gülsarı uçtu. Kaçan güneşi yakalayacakmış gibi bir hızla süzüldü. Şimdi bağırışmalar ve öbür atların toynak sesleri gittikçe geride kalıyor ve küren aygırla aralarındaki mesafe kapanıyordu. Kökparı da taşıdığı için küren aygırın yükü ağırdı ve Gülsarı'nın ona yetişmesi zor olmadı. Tanabay Gülsarı'yı küren aygırın sağına geçirdi. Kazak yiğit Kökparı o tarafında tutuyordu. Gülsarı ile küren aygır at başı hizaya gelince Tanabay Kökparı yakalamak için uzandı. Ama kazak hemen sol yanına geçirdi Kökparı. Tanabay şimdi onun soluna geçmek zorundaydı. Bu yüzden biraz geride kalıp bu kez solundan yetişti küren aygıra. Yırtık asker gömlekli kazakta Kökparı bu kez sağ tarafa geçirmekte gecikmedi. Aferin, gerçekten çok iyisin diye bağırarak onu övmekten kendini alamadı Tanabay. İki at yan yana güneşe doğru koşmaya devam ediyordu. Tanabay, Gülsarı'yı yeniden geriletip sağa geçmeyi göze alamadı. Kazak aynı şeyi yapacak, Kökparı öbür tarafına geçirecekti. Onun için Gülsarı'yı küren aygıra yapışırcasına yaklaştırdı ve bir anda kazağın eğerine asıldı. Kazak uzaklaşmak istedi ama Gülsarı'yı geçmek ne mümkün? Tanabay, Gülsarı'nın hızı ve kendi çevikliği sayesinde küren aygırının boynuna kapandı. İtişip kakıştılar ama yine de Kökparı yakaladı ve çekmeye başladı. Tanabay'ın iki eli de boş olduğu için daha kolay hareket etmişti. Şimdi ikisi birden asılıyordu Kökpar'a. ''Hadi kazak kardeş, kolla kendini!'' diye bir nara attı Tanabay. ''Yok arkadaş, alamazsın!'' dedi kazak. Asıl çekişme, itişip kakışma şimdi başlamıştı. Bir avı paylaşamayan iki kartal gibiydiler. Körük gibi soluyor, hırıldıyor, bağırışıyorlardı. Kollarını birbirlerine dolamışlardı. Birbirlerinin ellerine ve Kökpar'a pençe gibi geçiriyorlardı tırnaklarını. İkisinin de birkaç tırnağı sökülmüş, elleri kan içinde kalmıştı. Onlar böylesine bir çekişme, kapışma içindeyken iki at da olanca güçleriyle ve hırsla koşuyor, güneşi yakalamaya gidiyorlardı. Bir batırlık, yiğitlik ve beceri oyunu olan Kökpar'a bize armağan eden atalarımız nur içinde yatsınlar, ruhları şad olsun. İki at yan yana koşuyor ve Kökpar serke ikisi arasında gerilip hırpalanıyordu. Artık barış çizgisine pek yakındılar. Yarışçılar şimdi bağırıp çağırmayı bırakmış, canlarını dişlerine takmış, Kökpar'ı bütünüyle ele geçirip üzengi kayışının altına almak ve sonra fırlayıp uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Kazak yiğidi güçlüydü, kolları uzun ve çekiç gibiydi. Ama Tanabay'ın da tecrübesi vardı. Tanabay birden sağ ayağını üzengiden çıkardı. Bir yandan Kökpar'ı sımsıkı tutarken ayağı ile küren aygırı itmeye başladı. Sonunda kazak gencinin parmakları çözüldü. Kazak Kökpar'ı bırakırken hasmını uyarmaktan geri kalmadı. Sıkı tutun diye bağırdı. Gerçekten de Tanabay olanca gücüyle Kökpar'ı çektiği ve küren aygırı da ittiği için salı verilen Kökpar'la birlikte atının öbür tarafına düşmekten güç kurtuldu. Ama Kökpar elindeydi artık. Onu kolu ve ayağıyla sağlama aldıktan sonra bir zafer narası attı ve yorgayı olduğu yere çevirerek küren aygırdan uzaklaştırmaya başladı. Şimdi kırgızlara, kendi takım arkadaşlarına doğru koşuyordu. Atlı arkadaşları bağırışıyordu. Gülsarı, Gülsarı aldı. Kazak takımından bir grup Tanabay'ın önünü kesmek için atıldı. Bunlar yakalayın, tutun, bırakmayın diye bağırıyorlardı birbirlerine. Tanabay bunların yardımına gelecek kendi takım arkadaşlarının önünü kesmelerine fırsat vermemeliydi. Atını olduğu yerde bir kez daha çevirdi ve kazaklardan kaçmaya başladı. Gülsarı onun her hareketinden ne istediğini hemen anlıyor ve isteneni yapıyordu. Sağ ol Gülsarım, canım ciğerim benim, sağ ol dedi Tanabay. Gülsarı bir kez daha olduğu yerde dönüp koşarken Tanabay takım arkadaşlarının korumasına girmişti. Arkadaşları yetişip çevresini sardılar ve hep birlikte koşmaya başladılar. Bir o yana bir bu yana koşturan atlılar o engin bozkırda kanatlarını gererek kavisler çizen kuşlara benziyorlardı. Nara atanlar vardı. Devrilen atlar, düşenler, atlarının peşinden sendeleyerek koşanlar vardı. Böyle bir yarışta, böyle bir oyunda bütün bunlar olurdu. Kimse kimseyi suçlayamazdı bu yüzden. Erlik göstermek ve er meydanında başa gelene razı olmak. Bunlar bir anadan doğmuş kardeş gibidirler. Güneş topunun büyük bölümü batmış, sadece ucu görünüyordu. Alacakaranlık çökmüştü. Alaman bayge, akşam serinliğinde toynak sesleri ve başka gürültülerle dalga dalga uğul uğul ve yeri sarsarak devam ediyordu. Artık bağıran çağıran yoktu. Kovalayan kovalanan da yoktu. Yine de oyunu bitirmek istemiyor gibi koşturuyorlardı atlarını. Bozkıra yayılıyor, kara bir dalga gibi bir tepeden inip başka bir tepeye tırmanıyorlardı. Grup grup ama tam bir uyum içindeydiler. Yarışçılar niçin bağırmıyor, niçin suskun ve yüzleri niçin gergindi? Bir ezgi mi dinliyorlardı? Kazak tamburası ile kırgız kopuzu gümbür dediği zaman tıpkı böyle bir uyumla at koşturuyor, dağlardan sel gibi iniyorlardı. Şırıl şırıl akan çaya yaklaşmışlardı. Gür çalıların arasından onun parlak köpüklerini görüyorlardı. Sonuna geliyorlardı artık. Çayın öbür yakasındaki kırgız köyüne varacaklar ve oyun bitecekti. Tanabay ve onu çembere alan kökparcı arkadaşları yine birlikte koşuyorlardı. Gülsarı ortada amiral gemisi, öbürleri de onu korumakta görevli refakatçilerdi sanki. Gülsarı çok yorgundu. Çok zor, çok ağır bir gün geçirmişti. Bacakları titriyor, yıkılacak gibi oluyordu. İki yanında iki yiğit başlığından tutup götürüyordu onu. Öbürleri de Tanabay'ın yanlarından ve ardından gelerek onu kolluyorlardı. Tanabay da çok yorgundu. Eğri attığı serkinin üzerine abanmış başı ileri geri sallanıyor, kendini zor tutuyordu. Yanında kollayanlar olmasa Gülsarı da Tanabay da adım atamazlardı. Belki eski zamanlarda vuruşarak büyük zafer kazanan, yaralanan batırları da düşman eline düşmesin diye savaşçı arkadaşları böyle getiriyor, kurtarıyorlardı. İşte çay hemen önlerindeydi. Yeşil çayır, çakıllı geniş geçit oracıktaydı. Karanlıkta bile parlıyor, görünüyordu. Atlılar atlarını çaydan sürüp geçtiler. Su çalkalandı, köpürüp kaymadı. Atların nalları suyun dibindeki çakıllara çarparak sağır edici sesler çıkardı. İki yiğit Gülsarı'yı yedekleyip karşı tarafa geçirdiler. Ne gam, yenmişler, baygeyi almışlardı. Yiğitlerden biri Tanabay'ın elinden serkiyi alıp köye koşturdu atını. Kazaklar çayı geçmeden kıyıda durup onları uğurladılar. Kırgızlar ise "Yarış için çok teşekkür ederiz, sağ olun." diye seslendiler. "Siz de sağ olun, hoşça kalın, yüz gelince yine karşılaşırız." dediler ve atlarının başını çevirip kendi köylerine yollandılar. Hava çok karanlıktı, göz gözü görmüyordu. Tanabay'ı bir eve konuk etmişlerdi. Yorga da öbür atlarla birlikte dışarıda bağlıydı. Gem vurulmaya ve binilmeye alıştırıldığı günden bu yana hiç bu kadar yorulmamıştı. Ama o zaman daha küçüktü. Şimdi ise anlı şanlı bir tulpar olmuştu. Kökparcılar bir evde toplanmışlardı ve herkes Gülsarı'dan söz ediyordu. Haydi Tanabay, buyur Gülsarı'nın şerefine içelim. O olmasa baygeyi kazanamazdık. Evet öyle ama Küren Aygır da aslan gibiydi doğrusu. Binicisi Kazak Yiğit de öyle. Görürsünüz, ileride o da nam salacak. Doğru. Gülsarı'nın önünü kesmek için kazak atlarından kaçışı gözümün önünden gitmiyor. Ayaklarını öyle açıyor, öyle süzülüyordu ki karnı otlara değiyordu. Kazandı hayvan. Öyle. Eski batırların savaşa giderken bindikleri atlar herhalde böyleydiler. At değil, düldül o, düldül. Ey Tanabay, Gülsarı'yı kısrağa ne zaman salacaksın? Kısrakların peşinde dolanmaya başladı bile. Ama biraz daha vakti var. Hele tam gelişsin de önümüzdeki baharda üyürün içine salacağım. Bu güz onlarla otlasın, kendini toplasın biraz. Geç saatlere kadar içki sofrasında Alaman baygeden söz ettiler. Yarışın çekişmenin nasıl geçtiğini, Gülsarı'nın üstün niteliklerini anlatıp durdular. Adamlar evde onu överlerken Gülsarı da dışarıda gemini dilinin altından üstüne çıkararak terini soğutuyordu. Teri kuruması için sabaha kadar ona ne su vereceklerdi ne de yem. Ama canını sıkan açlık değildi. Omuzları sızım sızım sızlıyordu. Ayakları beton gibi kas katı olmuştu. Ayaklarının maytaban at toynağının altında ve iç ortasındaki yumuşak yer. Ateş gibi yanıyordu. Alaman baygenin gürültüsü hala çıkmamıştı kulaklarından. Kökparcıların naralarını hala duyuyordu. Hırıldıyor, titriyordu. Şimdi asıl istediği çayırda yuvarlanıp sırtını kaşımak, silkinmek, üyür atlarıyla dolaşmaktı. Ama sahibi hala gelip bakmıyordu ona. Neyse, sonunda sahibi çıka geldi. Karanlıkta sallanıyor, keskin bir koku yayılıyordu nefesinden. Oysa onun nefesinden böyle pis bir kokunun yayılması pek nadir görülürdü. Gülsarı ne bilsindi bir yıl sonra yeni bir efendisi olacağını ve onun hep böyle kokacağını, sarı yorga adamdan da, saçtığı o pis kokudan da tiksinecekti. Tanabay yorganın yanına geldi, yelesini okşadı, başının altını sıvazladı. ''Nasılsın bakalım, terin soğudu mu biraz, çok mu yoruldun?'' dedi. ''Ben de ölüyorum yorgunluktan. Bana öyle bakma, senin şerefine içtim biraz. Zaferi kutluyoruz. Az içtim, kararımı bilirim ben. Cephedeyken bile sarhoş olacak kadar içmezdim. Hadi Gülsarı, darılma bana. İşte gidiyoruz kendi evimize. Orada bir güzel dinleneceğiz.'' Tanabay atın kulaklarını sıkıştırdı. Evden çıkanlarla biraz konuştu. Sonra atlara binip her biri kendi yollarına gittiler. Bütün köy uykudaydı. Sokaklar sessiz, pencereler ışıksızdı. Yalnız uzaktan hafif hafif bir traktör sesi duyuluyordu. Ay yükselmiş, dağların yukarısına çıkmıştı. Bahçelerde elma ağaçları tepeden tırnağa çiçek açmıştı ve dallardan birinde bir bülbül ötüyordu. Bu terk edilmiş sessiz köyde ne işi vardı bu bülbülün? Şakıyor, şakıyor, sonra kendi sesini dinler gibi duruyor, yine şakıyordu. Tanabay dizginleri çekerek atı yavaşlattı. Ah ne güzel bir sessizlik bu, dedi yüksek sesle. Bülbülün şakımasından başka çıt yok. Ne demek istediğimi anlıyor musun Gülsarı? Nereden anlayacaksın? Sen üyüre gitmek istiyorsun, ben ise... Demirci dükkanının önünden geçtiler. En kenardaki sokaktan geçip dere kıyısına inmeleri, oradan saparak üyerin bulunduğu yere doğru gitmeleri gerekiyordu ama sahibi başka tarafa çevirdi atın başını. Köyün ortasındaki sokaktan geçip o sokağın sonundaki bir kapının önünde durdular. Tanıdığı kadının oturduğu evin avlu kapısıydı burası. Evin küçük kızının yanındaki hiç ayrılmayan küçük köpek havlayarak karşıladı onları. Ama atı ve binicisini tanıyınca kuyruğunu sallayarak sustu. Sahibi eğerin üstünde sessiz duruyor, karar veremeden düşünüyordu. Sonunda derin bir iç çekerek dizginleri oynattı ve oradan uzaklaştılar. At yoluna devam etti. Tanabay atın başını çaya doğru çevirdi ve o yolda Gülsarı'yı mahmuzladı. Gülsarı'nın istediği de buydu zaten. Bir an önce üyerin yanına varmak istiyordu. Çayırı geçip suyun kıyısına geldiler. Gülsarı'nın nalları çakılları dövüyor, suları sıçratıyordu. Su buz gibiydi. Çay geçidinin ortasına gelince Tanabay birden dizgini çekip atı geriye çevirdi. Sahibinin bir yanlışlık yaptığını düşünen Gülsarı geri gitmek istemedi. Ağzı ile dizgini çekip ileri doğru gitmeye çalıştı. Geri dönmelerine ne gerek vardı? Bir gün içinde kaç defa koşacaktı? Onun bu düşüncelerine cevap olarak Tanabay kırbacını Gülsarı'nın göğsüne indirdi. Sahibinin ona kırbaçla vurmasından hiç hoşlanmazdı Gülsarı. Gemini hırsla garşgurş dişleyerek çaresiz geri döndü. Bol otlu çayırı yeniden geçtiler. Geldikleri yolu yeniden aştılar ve yeniden o evin önüne gelip durdular. Sahibi eğerin üzerinde pek huzursuz duruyordu. Dizgini bir o yana bir bu yana çekiyor, ne yapacağını bilemiyordu. Kapının kanadını itti. Aslında kapının kanadı kırık döküktü. Orta yarı açıktı. Kurumuş, eğrilmiş, iki direği kalmıştı. Yalnız kapı olduğunu gösteren. Köpek yine havlayarak yanlarına geldi. Kuyruğunu sallayarak sustu. Ev sessiz ve pencereleri ışıksızdı. Tanabay attan indi. Gülsarı yularından tutup avluya girdi. Pencereye yaklaşıp hafifçe camı tıklattı. ''Kim o?'' dedi içeriden bir ses. ''Benim Bibican, benim. Aç kapıyı.'' İçeride bir ışık yandı ve cam hafifçe aydınlandı. ''Sen misin? Bu saate kadar neredeydin?'' dedi Bibican kapıyı açarak. Üzerinde yakası açık beyaz bir gece entarisi vardı. Kara saçları omuzuna dökülmüştü. Kadının kendi vücudunun kokusu ile o otun karanfilin kokusu geldi Gülsarı'nın boynuna. "Affedersin Bibican," dedi Tanabay. "Kökbardan çok geç döndük, çok bitkinim, atım da çok yoruldu. Terini soğutmam gerek, biliyorsun yılkı çok uzakta." Bibican bir şey söylemedi. Bibican'ın gözleri güldü. Ay ışığı vurmuş dere dibindeki taşlar gibi parladı. Sarı Yorga kadının yanına gelip yelesini okşamasını istedi ama kadın gelmedi. "Uf, dışarısı çok soğuk," dedi titreyerek. "Ne dikilip duruyorsun? Madem ki geldin gir içeri. İyi yalan uyduruyorsun." Ve güldü. "Bir karar veremeyip at üstünde dolaşıp duracaksın sanmıştım. Çocuk gibisin." "Şimdi geliyorum. Atı bağlayayım da." "Şu tarafa, fırının yanına bağla." Sahibinin elleri hiçbir zaman bu kadar titrememişti. Gemini ağzından alırken, kolanları çözerken bu işi ilk kez yapıyormuş gibi eli kolu titriyordu. Kolanın birini çözmüş, öbürünü çözmeyi unutmuştu. Bibican'la birlikte içeri girdiler ve lamba söndü. At içinde bulunduğu bu avluyu yadırgıyordu. Ay göğün ortasında ışıl ışıl. Gülsarı başını kaldırıp uzaklara bakınca o mehtaplı gecede sisler içine gömülmüş görkemli dağları gördü. Hassas kulaklarını en ufak sese kabartıyor, çıt çıksa duyuyordu. Sulama arkının şırıltısını, az önceki traktörün uzaktan uzağa yayılan sesini, meyve bahçesinde o yalnız bülbülün yanık yanık şakımasını, her şeyi. Oralardaki bir elma ağacının beyaz çiçekleri uçuşup yorganın başına, yelesine dolmuştu. Gecenin karanlığı yavaş yavaş açılmaya, aydınlanmaya başladı. Sarı Yorga vücudunun ağırlığını bir o ayağına, bir bu ayağına geçirerek sahibini bekleyip duruyordu. Bundan sonra aynı yerde nice nice geceleri sabahlara kadar bekleyerek geçireceğini bilmiyordu henüz. Şafak sökerken Tanabay evden çıktı. Sımsıcak olmuş elleriyle Sarı Gül'ün gemini takıp kolanlarını sıkmaya başladı. O güzel karanfil kokusu onun ellerine de sinmişti. Bibican Tanabay'ı uğurlarken ellerini onun beline doladı. Tanabay da onu uzun uzun öptü. "Bıyıkların diken gibi batıyor," diye fısıldadı kadın. "Hadi acele et. Ortalık iyice aydınlanmış. Çabuk bin atına." Kadın dönüp eve girerken Tanabay fısıldadı. "Bibican gelsene biraz," dedi atı göstererek. "Onu da okşa. Biraz yoksa üzülür." "Ha doğru ya, unuttum. Bak, başı elma çiçekleriyle örtülmüş," dedi gülerek. Ve sonra onu aksakarlı doruk kısrağın dudakları gibi dolgun ve yumuşak parmaklarıyla okşadı.